Ayrım 14, sayfa 167. Fon, mahfi eğilmez. Mağdurlar. Nalan, Kemal, Süha ve Ayla birbirlerini ikna edip 25'er bin dolar yatırarak slalom fonuna girmişlerdi. Kazanç payı ödemelerinin gecikeceğini öğrendiklerinde yatırdıkları parayı alıp fondan çıkmak istemişler. Ancak onlara bunun bu aşamada mümkün olmadığı, ayrılsalar bile iyi ödemenin bir yıl sonra yapılabileceği bildirilmişti. Bu can sıkıcı gelişmeden sonra ortaklaşa ne yapabileceklerini kararlaştırmak üzere Kemal ile Nalan'ın evinde toplanmışlardı. İmzaladıkları sözleşmeyi inceliyorlar, her kafadan bir ses çıkıyordu. Kemal ilgili cümleyi bulup yüksek sesle okudu. Sözleşmede gerçekten de ayrılma durumunda yatırdıkları parayı bir yıl sonra alabilecekleri yazıyordu. Okuması bitince bir küfür savurdu, sonra "Bunu sözleşmenin dipnotuna küçücük puntolarla yazmışlar, hiçbirimiz okumadık" dedi ve devam etti. Fonun satışını yapanların anlattıklarına kapılıp yangından mal kaçırır gibi gözü kapalı imzaladık bu belgeleri. "Oysa bu belgeleri alıp bir avukata okutup sonra imzalamalıydık" dedi Nalan. Süha söze girdi. "Haklısınız, haklı olmaya. Ama artık o açıdan iş işten geçmiş bulunuyor. Şimdi bu heriflerden paralarımızı nasıl kurtaracağımız meselesi üzerine yoğunlaşalım." "Bir avukat tutmamız şart" dedi Kemal. Nalan söze girdi. "Evet, şöyle tuttuğunu koparan biri lazım." Süha bir süre düşündükten sonra "Bizim şirketin çalıştığı bir avukat var, Rüya E." dedi. "Çok esaslı bir avukat. Şirketin çözülmez diye neredeyse vazgeçmek üzere olduğu birkaç davayı aldı ve kazandı. İsterseniz onunla bir görüşelim." "İyi de bakalım zamanı var mı? Ayrıca şirketlerle çalıştığı için ücreti de çok yüksektir muhtemelen." "Düşük ücretli birisini tutup sonuç alamamaktansa biraz daha fedakarlık edip böyle biriyle çalışmak daha doğru olmaz mı?" "Olur ama ana paramızı kurtarmanın yanı sıra hakkımız olan kâr paylarını da alması lazım." Her kafadan bir ses çıkıyordu. Herkes kendine göre önemli gördüğü konuda düşüncesini yüksek sesle söylüyor. Kimse kimsenin ne dediğini anlamıyordu. Sonunda Süha el kol hareketleriyle herkesi susturdu. "Arkadaşlar, böyle hep bir ağızdan konuşarak bir yere varamayız. Hepimizin haklı görüşleri var ama öncelikle bu avukatın bize zaman ayırıp ayıramayacağını öğrenelim. Sonra da ziyaretine gidip derdimizi anlatalım ve ne yapabileceğimizi soralım." Ayla Süha'ya hak verdi. "Süha haklı. Öncelikle Rüya Hanım'ı arasın ve konuyu bir açsın bakalım ne olacak." Herkes bu teklifi onayladı. Süha saatine baktı. "Şimdi bir arayayım. Eğer müsaitse randevu isterim" dedi ve telefonunu çıkarıp önce şirketi aradı. "Pelin Hanım" dedi, "bizim şirketin çalıştığı avukat Rüya Hanım'ın telefon numarasını bana verir misiniz?" Bir sessizlik oldu, sonra devam etti. "Tamam, yollayın lütfen." Telefonu kapattığında diğer üçü ona bakıyordu. "Numarasını mesajla yollayacak şimdi." Sessiz bir bekleyiş başladı. Sanki birazdan önemli bir sır bildirilecek gibiydi. Biraz sonra dın diye bir ses duyuldu. Beklenen mesaj gelmişti. Süha herkese eliyle sus işareti yapıp gelen numarayı tuşladı. Diğerleri meraklı gözlerle izliyordu. "Alo, Rüya Hanım'la mı görüşüyorum?"
"Evet, buyurun."
"Rüya Hanım, ben Süha. Ne şirketi yönetim kurulu üyesi."
"Merhaba Süha Bey, hayırdır, şirkette bir sorun mu çıktı?"
"Yok, mesele şirket değil Rüya Hanım, sorun kişisel."
"Sizi dinliyorum."
"Biz burada 4 kişiyiz ve hepimizin sorunu aynı. Sizin için uygunsa hoparlörü açayım, hepimiz konuşulanları dinleyelim."
"Tamam, mesele yok."
Süha hoparlörü açtı ve devam etti. "Rüya Hanım, biz bu slalom fonuna para yatırdık."
"Siz de mi?"
"Evet, başkaları da size başvurmuş gibi anladım bu sorunuzdan."
"Bu konuda epeyce başvuru aldık Süha Bey ama maalesef hepsine yetişmemize imkan yok."
Kemal söze karıştı. "Rüya Hanım, ben Kemalci. Anladığım kadarıyla herkesin vekaletini almıyorsunuz." "Haklısınız Kemal Bey. Kaldıramayacağımız bir iş yükünün altına girmek istemiyoruz. Yeni başvuruları başka avukat arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz."
"Peki bu konuda bizi sizin temsil etmenizi istersek ne dersiniz?"
Süha gizlemeye çalışsa da Kemal'in bu şekilde araya girmesine oldukça kızmıştı. Özellikle de son cümlesine canı sıkılmıştı. Çünkü kendisi bu talebi şirket ilişkisini de ortaya koyarak dile getirmeyi planlamıştı. O bunları düşünürken Rüya'nın yanıtı geldi.
Kemal Bey, ben Süha Bey'i kıramam. Sonuçta onun yönetiminde bulunduğu şirketin hukuk danışmanlığını yapıyorum. Eğer yarın öğleden sonra mesela saat 3 gibi ofisime gelebilirseniz ben size neler olabileceğini anlatırım. Eğer sizin için de uygun olursa hazırladığımız vekaletnameleri notere onaylatıp bize verirsiniz. Biz de işlemlere başlarız.
Diğer üçü Süha'ya baktı. Süha, yarın öğleden sonra gidebiliriz değil mi diye sordu. Herkes olumlu yanıt verdi. Tamamdır Rüya Hanım, çok teşekkür ederiz ilginize. İsterseniz vekaletname örneğini e-postayla şimdi yollayın. Biz onları notere onaylatıp böyle gelelim. Zaman kazanmış oluruz.
Tamamdır Süha Bey. Bana e-posta adresinizi yollarsanız vekaletname örneğini gönderirim.
Hemen yollayacağım. O zaman yarın saat 3'te sizin ofiste buluşmak üzere, hoşça kalın.
İyi günler efendim.
Süha telefonu kapattıktan sonra diğerlerine döndü. Bence çok doğru bir adım attık. Umarım her şey yolunda gider ve paraları kurtarabiliriz.
Ayla söze girdi. Konuşmalar sırasında ben de internetten kısa bir araştırma yaptım. Bu Rüya Hanım müthiş biri. Birçok sansasyonel olayı çözmüş. Yurt dışına kaçırılmış sanat eserlerinin getirilmesinde başrol oynamış. Bizim dava onun için çocuk oyuncağı gibi olacak.
Bakalım, göreceğiz. Ben şimdi ofis adresini öğrenip size yollayacağım. Ayrıca vekaletname örneğini de paylaşacağım. Vekaletnameleri noterden hazırlatalım ve yarın saat tam 3'te Rüya Hanım'ın ofisinde buluşalım. Cinayet. Komiser Tarık Osman Bey'in ölümüyle ilgili bütün bilgileri toplamış, birbiriyle bağlantılarını kurmuştu. Otopsi sonuçları silahtaki parmak izleri olayın intihar olduğunu kanıtlamıştı. Tarık Osman Bey'in intiharının altına yatan iki neden olabileceğini düşünüyordu. İlki, olaydan önceki akşam televizyonlarda Osman Bey'in tutmuş olduğu iddia edilen gizli kayıtların ortaya dökülmesiydi. Başbakanın bu yayından sonra Osman Bey'e partiden istifasını istemiş olduğu konuşuluyordu. Bu da intihar kararını etkilemiş olabilirdi. İkincisi, Osman Bey'in ciddi bir katkıyla ortak olduğu slalom fonunda işlerin kötüye gitmesiydi. Geçenlerde karakola uğrayan Murat bu konuda ilginç bilgiler paylaşmıştı. Murat'ın anlattıklarına göre Osman Bey bu fondan çıkıp parasını almak istemiş ama bunu başaramamıştı. Murat, fonun patronu olan Halim Bey'in Osman Bey'i tehdit ettiğini de söylemişti. Tarık bu gelişmelerin intihara yol açıp açmayacağını düşünüyor ama kesin bir sonuca varamıyordu. Adamın varlığı yerindeydi. Bir işinde batsa bile ciddi bir serveti vardı. Buna karşılık borcu olup olmadığı konusunda Tarık'ın bir bilgisi yoktu. Tanık ifadelerinden biri Tarık'ın kafasında soru işaretleri doğurmuştu. Osman Bey'in yardımcısı Özkan, eve gelen bir eskort kızın patronunu ilaçla uyutup bilgisayarını kurcaladığını anlatmıştı. Televizyonlarda yayınlanan dosyalar bu şekilde ele geçirilmiş olmalıydı. Tarık Osman Bey gibi birisinin bilgisayarından dosyalarını kimin çekebileceğini düşünüyor, aklına Halim Bey'den başkası gelmiyordu. Osman Bey'in kendisine karşı kullanabileceği kozlara karşılık o da bu bilgileri elde etmeye çalışmış olabilirdi. Bu işi aydınlatmak için eskort kızı bulmak gerekiyordu. Kadın kendisini Aylin adıyla tanıtmış olsa da bu muhtemelen uydurma bir isimdi. Özkan kızın eşkalini tarif etmiş, ayrıca sitenin kamerasındaki görüntüler de alınmış, buna göre polis ressamı çizim yapmış ve bu çizim bütün karakollara dağıtılmıştı. Yapılan araştırmalara karşın bugüne kadar böyle biri bulunamamıştı. Tarık slalom fonuyla ilgili derin bir inceleme yapılmasının gerektiğini, başkomiser ve savcıyla konuşup Maliye Bakanlığı'ndan destek almalarının şart olduğunu düşünüyordu. Önündeki dosyalara döndü yine. Osman Bey'in intiharı sonrasında yazılmış olay yeri inceleme raporunu, otopsi raporunu ve tanık ifadelerini tekrar gözden geçirmeye başladı. Gözünden kaçırdığı bir şeyler olup olmadığını kontrol ediyordu. Olay yeri inceleme dosyalarını okumaktan neredeyse midesi bulanmaya başlamışken masasından kalktı. Paket paket sakız çiğnemeye razı olduğu halde bırakamadı sigarasını ve çakmağını alıp dışarı çıktı. Karakalın önünde sigara içenler için konmuş olan kum dolu yüksek tablonun yanında ayakta durarak sigarasını yaktı. Derin bir nefes çekti. Günde yarım paketi geçmemeye çalışıyordu ama bu tür karmaşık konularla uğraşırken kendisini tutamıyor ve limiti aşıyordu. Bugün limiti aştığı günlerden biriydi. Daha öğlen olmadan yarım paketi geçmişti bile. Bir nefes daha çekti. Zihninde intihar olayıyla ilgili meseleler yavaş yavaş yerini kişisel sorunlara terk etmeye başladı. Karısı çalışmadığı için tek maaşla evi geçindirmeye çalışıyor, hayat pahalılığı arttıkça giderek zorlanıyordu. Son ayarlamanın ardından evinin kirası maaşının 1/3'ünü geçer olmuştu. Elektrik, doğalgaz, mutfak faturaları son 2 yılda öyle artmıştı ki tatile hatta sinemaya bile gidemez olmuşlardı. Son olarak film ve dizi izledikleri özel paralı kanalı da kapatmak zorunda kalmıştı. Karısı belli etmemeye çalışsa da çok üzülmüştü ama yapacak bir şey yoktu. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda ne yazık ki geldikleri nokta buydu. Son nefesi de çektikten sonra sigarasını tablodaki kuma bastırıp söndürdü. Çevresine bakındı bir süre, sonra içeri girerek masasına doğru yönelmişken telefonunun sesiyle durdu. Arayan başkomiserdi. ''Buyurun amirim.''
''Tarık, bana bir uğra, bir cinayet var.''
''Hemen geliyorum.''
Tarık saatine baktı, 12'ye geliyordu. Başkomiserin odasına giderken bütün vakalara ben mi bakacağım diye geçirdi içinden.
Odaya girdiğinde başkomiser camdan dışarıya bakıyordu. Kapının kapanma sesini duyunca döndü.
Tarık, az önce olay yerine giden komiser Metin aradı. Öldürülen Şule Hanım, intihar eden Osman Bey'in de ortağı olduğu slalom fonunun diğer büyük ortağıymış. Mermer bir vazoyla kafasının arkasına vurularak öldürülmüş.
Sen bir gidip araştır bakalım. Bu cinayetle Osman Bey'in intiharı arasında bir bağlantı var mı?
Tarık'ın yüzündeki tereddüt sesine de yansıdı.
Metin iyi dedektiftir. Benim de gitmem ayıp olmasın.
Başkomiser güldü. Olmaz, merak etme. Metin'le konuştuk. Kadın slalom fonunun ortağı olduğu için senin de bir bakman gerektiğini kendisi söyledi zaten.
Tamamdır amirim.
Seni olay yerinde beklemelerini söyledim. Metin konum attı. Şimdi onun senin cep telefonuna yönlendiriyorum. Kapıda Veli seni bekliyor. Arabayla götürecek.
Tarık başıyla selam verip çıktı. Hızla masasına gitti. Çekmecede duran tabancasını koltuk altındaki kılıfına yerleştirdi ve kapıya yöneldi. Veli ile birlikte olay yerine doğru yola çıktılar. Trafiğin sıkıştığı yerlerde Veli sireni çalıştırıyor, bazen yol vermeyenlere hoparlörden plakasını okuyup yolu aç diye sesleniyordu. Tarık'ın zihni bir yandan elindeki vakalar, bir yandan da geçim sıkıntıları nedeniyle öylesine meşguldü ki kaç gecedir doğru dürüst uyku uyuyamamıştı. Sonunda dayanamadı, gözleri kapandı. Veli'nin geldik komiserim diye seslenmesiyle gözlerini açan Tarık bir an nerede olduğunu hatırlamaya çalışır gibi çevresine bakındı. Lüks bir sitenin içindeydiler. Veli'ye arabayı park edip gel dedi ve indi. Polislerin kapısında beklediği eve doğru yürüdü. Büyük bir bahçe içinde 3 katlı bir villaydı Şule Hanım'ın evi. Polislere selam verdi ve kapıdan içeri girdi. Antre ile salon arasında yerde kanlar içinde yatan kadın cesedine baktı. Kadının üstündeki paltodan eve girer girmez saldırıya uğradığı sonucuna vardı. Cesedin yanında medikal eldiven takmış biri erkek, biri kadın, 2 kişi vardı. Tarık kendini tanıttı kadın. ''Ben Ceylin'' dedi. ''Adli tabibim. Bu da yardımcım Berkan.'' O sırada içeriye komiser Metin girdi.
''Hoş geldiniz Tarık komiserim.'' dedi. ''Bu cinayetin özelliği nedeniyle başkomiserden size de haber vermesini istemiştim. Umarım sizi rahatsız etmemişimdir.''
''İyi yapmışsın Metin. Cinayeti kim haber verdi?''
''Öldürülen Şule Hanım'ın şoförü haber verdi. Şule Hanım her sabah saat 10'da evinden alıp iş yerine götürürmüş. Bu sabah geldiğinde kapıyı çalmış ama yanıt alamamış.'' Şule Hanım'ı cep telefonundan aramış, telefonu çaldığı halde açılmayınca kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri girmiş ve bu manzarayı görünce hemen polisi aramış.
Başkomiser görevlendirince hemen geldim. Durumu tespit ettikten sonra savcılığı ve başkomiseri aradım. O da adli tabibe haber verdi. Şule Hanım'ın solun fonu ortağı olduğu ortaya çıkınca durumun size de haber verilmesini istedim.
Savcı gelmedi mi?
Geldi ama bir başka görevi daha varmış, erken ayrıldı. Tarık başını salladı ve adli tabibe döndü.
Ceylin Hanım, ilk gözlemlerinizi ve bulgularınızı paylaşabilir misiniz?
Ceylin anlatmaya başladı.
Cinayet tahminimce akşamüstü saat 17 ile 18 arası işlenmiş. Saatini otopside daha iyi anlayacağız. Kadının kafasına şu mermer vazoyla vurulmuş. Geldiğimizde vazo yerde aynen bu şekilde duruyordu. Kadının kafatasının yan tarafı parçalanmış. Ölümün muhtemelen beyin kanaması olduğunu düşünüyorum.
Tarık yerde duran vazoya baktı. Kalın mermer bir vazoydu bu. Metin'e döndü.
Kadın yalnız mı yaşıyormuş?
Şoförünün söylediğine göre kocası Atina'da bir iş görüşmesine gitmiş. Bugün dönecekmiş.
Kocasına haber verildi mi?
Evet, az önce konuştum kendisiyle. İlk uçakla dönecek.
Olay akşamıyla ilgili ne diyor şoförü?
Anlattığına göre dün akşam Şule Hanım başı ağrıdığı için eve erken dönmüş. Arabayla siteye girdikten sonra eve yürüyerek gidip biraz hava almak istediğini söylemiş ve şoförü göndermiş.
Şoförü sorguya çektiniz mi?
Sadece ayaküstü sorular sordum. Burada işimiz bittikten sonra karakolda ifadesini alacağım. Olayla bir ilgisi olup olmadığını da araştıracağım. İfade tutanağını ve yapacağım araştırmanın sonuçlarını size iletirim.
Tarık teşekkür ettikten sonra eğilip cinayet aracı olarak kullanılan vazoya yakından baktı. Oldukça ağır görünse de tek elle tutulabilecek gibiydi. Hiç zedelenmemişti.
Metin, Tarık'ın vazoya baktığını fark edince o sormadan söyledi. Vazodaki parmak izlerini inceleyeceğiz.
Tarık onaylar biçimde başını salladı.
Başka bir şey var mı?
Şimdilik bu kadar komiserim. Arkadaşlar kapı kollarından, dolap kapaklarından falan parmak izi arıyorlar. Onları araştıracağız. Ceylin Hanım'ın raporu bizim için yol gösterici olacak. Şoförün ifadesi de muhtemelen önümüzü daha iyi görmemizi sağlayacak.
Tarık eldivenlerini giydi ve evi baştan aşağı dolaştı. Herhangi bir hırsızlık belirtisi yoktu. Şule Hanım'ın çalışma masasına baktığında bilgisayarının açık olduğunu gördü. Fareyi eliyle biraz oynatınca bilgisayar ekranı aydınlandı. Tarık gördüğüne şaşırdı. Ekranda çok sayıda klasör açık duruyordu. Sanki birisi bilgisayarda bir şeyler aramış gibiydi.
Tarık'ın aklına Osman Bey'in intiharı geldi. Aynı şekilde olmasa da ölümle biten bu iki olay bir şekilde bilgisayar kayıtlarına bağlanıyordu.
Bu konuyu sonra daha detaylı araştırmak için zihnine kaydetti. Antreye geri dönüp Metin'e seslendi.
Metin, bir bakar mısın?
Buyurun komiserim.
Villanın karşısındaki sokak lambasının direğinde bir kamera gördüm. Onun kaydı nerede tutuluyor acaba?
Site güvenliğindeymiş, biz baktık. Kameradan kayıt alınamamış.
Neden acaba? Güvenlik görevlisi ne diyor?
Direklerdeki kameraların aşırı yağışlar yüzünden bir haftadır arızalı olduğunu, konuyu site yönetimine ilettiklerini söylediler. Kameraların yenilenmesine karar verilip bir şirkete sipariş verilmiş ama henüz yeni kameralar takılmamış.
Canının sıkıldığı Tarık'ın yüzünden belli oluyordu.
Peki site girişinde kamera yok muymuş?
O kayıtlara da Şule Hanım'ın siteye geldiği saat itibarıyla hızlıca baktık. Anormal bir şey göremedik.
Gelen misafirler falan?
Dediğim gibi Şule Hanım'ın geldiği saatlerde bir şey bulunamadı. Girişteki kamera kayıtlarının kopyasını hazırlatıyorum. Onları alıp ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Belki katil daha önceki saatlerde gelip cinayeti akşam işlemiş olabilir.
Bu kamera kayıtlarından bana da yarın bir kopya yollarsan sevinirim. Bizim arkadaşlar da bir incelesin. Ne kadar çok göz bakarsa o kadar iyi.
Metin başını sallayarak onayladı. Tarık devam etti.
Güvenlik görevlilerini sorguladınız mı?
Evet komiserim.
Hepsinin ifadesini kayıt cihazına aldım. Karakola dönünce yazılı hale getirip ilgililerin imzalarını alacağım.
Sen her şeyi yapmışsın, ben gidiyorum. Var mı sormak istediğin bir şey?
Yok komiserim.
Tarık baş parmağını yukarı kaldırarak Metin'e takdir işareti yaptıktan sonra Ceylin'e döndü.
Ceylin Hanım, raporunuzu ne zaman alabiliriz?
En geç öbür gün elinizde olur komiserim.
Tarık olay yerinden ayrıldı. Veli ile birlikte karakola dönerken katilin nasıl olup da siteye ve villaya kimseye görünmeden ve kayıtlara yakalanmadan girdiğini düşünüyordu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 177.